Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'da Küresel Gündem programını dinliyorsunuz. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu. Küresel Gündem'de ön plana çıkan gelişmelerin perde arkasını ışık tutmaya çalıştığımız programımıza hoş geldiniz. Evet, Küresel Gündem'de hangi gelişmeler ön plana çıkıyor? Paris'in simgesi Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangın, Sudan, Cezayir ve Libya'daki gelişmeler dış politikanın başat gündemi olarak ön plana çıkıyor. Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangın Fransa'nın olduğu kadar dünya kamuoyu ve dünya basınında gündemin ilk sıralarında yer aldı. Fransız Le Parisien gazetesi Meryem Ana'nın gözyaşları manşetiyle verdi 850 yıllık katedralin kül oluşunu. İngiliz Daily Mail gazetesi ise 900 yıllık tarih cehennemde yok oldu. İngiliz The Guardian ise cehennem ateşi Notre Dame'ı harap etti manşetlerini kullandı. Avrupa'nın gündeminde ve medyasında Paris'teki yangın ön plana çıkarken Orta Doğu gündeminde ise Cezayir, Sudan ve Libya'daki gelişmeler daha çok konuşuluyor sevgili dinleyenler. Protesto gösterileriyle liderlerini deviren Sudan ve Cezayir halkları sokaklardaki eylemlerini sürdürüyorlar. Cezayir ve Sudan halkı tıpkı Mısır'da olduğu gibi devrimlerini darbecilere ve askerlere kaptırma endişesi içerisindeler. Sudan'da 30 yıldır ülkeyi yöneten devlet başkanı Ömer El-Beşir'in darbeyle görevden uzaklaştırılmasının ardından protestolar sürüyor. Genelkurmay Başkanlığı önünde toplanan binlerce kişi derhal sivil yönetime geçilmesi taleplerini dillendiriyorlar. Göstericiler derin devletin tamamen yok edilmesini talep ediyorlar. Sudanlı protestocuların talepleri arasında Gizli Polis Kurumu Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Servisi'nin ve El-Beşir'in 10 yıllardır etnik iç savaşlarda ve protestoculara karşı kullandığı rejim yanlısı gölge milislerinin tasfiye edilmesi talepleri de yer alıyor. Protestocular El-Beşir'in Ulusal Kongre Partisi'nin kapatılmasını, partiye ait tüm mal varlıklarının devlete devredilmesini, gözaltına alınan tüm politikacıların salınmasını, hukuki reformlar yapılmasını ve basın özgürlüğünün sağlanmasını talep ediyorlar. Ayrıca kamu kaynakları ve fonları kullanarak yapıldığı iddia edilen kirli anlaşmalara dair rejimin hesap vermesini istiyorlar. Sudan'daki darbenin arkasında kim var? Veyahut da Sudan'daki askeri darbe bir Körfez ABD müdahalesi mi? Ömer El-Beşir Türkiye ile yakın ilişkisi sebebiyle mi devrildi? Askeri Konsey Başkanı Avad İbni Av'ı götüren değişimlerin nedeni ne? Avad bin Av'ın darbenin hemen ardından görevini bıraktığı açıklaması ABD ambargo listesinde olması mı ve daha önce Savunma Bakanlığı ile El-Beşir'in yardımcısı olmasından mı kaynaklanıyor, yoksa ortada başka sebepler mi var? Sudan Askeri Geçiş Konseyi'nin yeni başkanı Orgeneral Abdülfettah El-Burhan Suudi Arabistan'ın adamı mı? Darbenin arkasındaki güç odaklarının kimler olduğuna dair bu minvaldeki sorular Sudan'daki gelişmeler ekseninde en çok sorgulanan konuların başında geliyor. Sudan'daki darbenin arkasındaki güç odaklarına ilişkin pek çok adres gösteriliyor. Türk medyasında ağırlıklı olarak genelde Ömer El-Beşir'in son dönemde Türkiye ile yakınlaşması Beşir'in sonunu getirdiği iddiası gündeme getiriliyor. Ancak bu iddia çok da ayağa yara basan cinsten bir iddia değil sevgili dinleyenler. 30 yıldır iktidardaki Ömer El-Beşir, Arap dünyasının çokça eleştirilen liderlerinden çok da farklı bir lider değildi. Ülkesini yönetirken o da diğerleri gibi demir yumruk politikasına sıklıkla başvuruyordu. İç savaşlar, uluslararası toplumla yaşadığı sıkıntılar ülkesini ekonomik çöküşe sürüklemişti El-Beşir'in. Son dönemde ise özellikle ekmek fiyatlarını 3 katına çıkartan kemer sıkma politikası yaklaşmakta olan akıbetini bir hayli hızlandırmıştı. Yani Sudan halkının Beşir yönetimine karşı isyan etmesini gerektirecek birden fazla ve oldukça güçlü gerekçesi bulunuyordu. O isyanların neticesi de alınmış oldu. Ama ifade ettiğimiz gibi bu devrimlerin çalınma riski bir hayli fazla. Bundan sonraki süreçte Sudan'daki gelişmelerin nereye evrileceğini iç dinamikler kadar dış dinamikler ve müdahaleler belirleyecek gibi gözüküyor. Arap Baharı'nın kuvvetli estiği dönemi ucuz atlatan Ömer Elbeşir, ancak daha sonraki dönemde yaklaşmakta olan sununu çok önceden görmüştü aslında. Bunun önüne geçmek için siyasetinde, politik duruşunda çok keskin ve çok radikal dönüşler yaptı. Mesela ABD ile ilişkileri düzeltmek adına İran cenahından İran karşıtı Suudi Arabistan bloğuna taşındı. Körfez ülkelerinin İsrail ile ilişkileri normalleştirmek için yarıştığı bir dönemde İsrail'e ılımlı mesajlar göndermeyi o da sürdürdü. İsrail'in Güney Sudan hava sahasını kullanma talebine izin verdi. Bu izin, Beşir'in ülkesinin İsrail'e olan ilişkilerinde sergilediği tutarsız tavrın bir delili olarak görüldü. Ömer Elbeşir, Savakin Adası'nı Türkiye'ye tahsis etmesine yönelik Mısır'dan yükselen tepkilerin ardından soluğu darbeci Sisi'nin yanında aldı. Eli kanlı Esed'i ziyaret eden ilk Arap lideri olma unvanını alan Ömer Elbeşir, görüşmede Esed'e Suriye'nin Arap dünyasındaki yerini alana ve eski gücünü kazanana dek Sudan elinden gelen tüm gayreti gösterecektir vaadinde bulundu. Şarkul Avsat gazetesi yazarlarından Semir Ataallah, Ömer Elbeşir'in işte bu son dönemdeki tutarsızlıklarını şu sözleriyle özetliyor. Hiçbir şey Beşir'in gücünün bittiğini ikna edemedi. Sürekli değişen dengelere tutundu. Gün geldi Usame bin Laden ile müttefik oldu. Gün geldi onu kovmaya başladı. Başka bir zaman Carlos'a evini açtı. Zamanı geldiğinde ise onu teslim etti. Hasan Turabi ile ittifak kurdu. Daha sonra onu hapsetti. Tıpkı daha önceki hasımlarını hapsettiği gibi ve hiçbir şey ona her şeyin bittiğini anlatmaya yetmedi. Savunma Bakanı öldükten sonra onun eşiyle evlendiğinde düğüne 10 bin kişi katıldı. Hem de Darfur dolayısıyla büyük acılar çeken, güneyde büyük kayıplar veren muhaliflerin sürgüne gönderildiği veya hapse atıldığı bir ülkede. Sudan'da ABD ve Körfez müdahalesi mi söz konusu? Bu soru sadece Türkiye'de değil sevgili dinleyenler. Hem dünya hem de Arap dünyasının kamuoylarında da gündemde. Arap basınında çıkan yorum ve analizlerde Sudan'daki gelişmelerin öncesine ilişkin olmasa da sonrasına ilişkin bir Körfez ve ABD müdahalesinden kuşku duyuluyor. Kutsul El Yevm gazetesinin başyazısında Sudan krizinde bir Amerikan ve Körfez Arap ülkelerinin müdahalesinin kokusu geliyor deniliyor. Özellikle de perde arkasında Suudi Arabistan'ın müdahalesi var gibi ifadeleri kullanılıyor El Yevm gazetesinin başyazısında. Amerika'nın askeri konseyi olan desteği, General Bin Affın görevden ayrılması ve yerine Abdülfettah El Burhan'ın getirilmesinden sonra daha da netleşti. Bu da Sudan'ın yeni dönemde ABD tarafından kabul göreceği ve ambargolardan kurtulacağı anlamına mı geliyor sorusunu gündeme getiriyor Kutsul Yevm gazetesi. Yine bu bağlamda Bin Affın yerine başkan olan Orgeneral Abdülfettah El Burhan'ın yıllardır Birleşik Arap Emirlikleri ile çalışmış bir isim olmasının altı çiziliyor. Birleşik Arap Emirlikleri yönetiminin kardeş Sudan halkına yardım yapacakları yönündeki açıklamalara da dikkat çekiliyor. Riyad yönetiminden de Sudan'ın güvenlik ve istikrarına katkıda bulunacağı belirtiliyor ve yine Sudan'ın ihtiyaç duyduğu temel gıda maddelerinin gönderileceğini belirtiyor Riyad yönetimi ve Orgeneral Burhan'ı kutlamasına işaret etmesi de anlamlı bulunuyor bu anlamda sevgili dinleyenler. Avrupa ve İran medyasında ise Askeri Konsey Başkanı Burhan ve yardımcısı Muhammed Hamdan Dagola hakkında ise şu bilgiler paylaşılıyor. Yeni başkan Orgeneral Burhan Cancevit, komando çetelerinin Birleşik Arap Emirlikleri parasıyla Suudiler için Yemen'de savaşmasında aracılık etmiş. Cancevit katil çeteleri sonradan paramiliter çevik takviye gücü ismi altında Dagola'nın komutanlığında toplanıyorlar. Bu çevik güç daha önce Sudan'ın güneyindeki kanlı çatışmalarda Darfur'daki katliamları gerçekleştiren komando gücü. Askeri darbeyi de asıl bu güç gerçekleştirdi. Şimdi iktidarda bu güç var. Burhan ve Dagala ikilisi. Göstericiler bu ve benzeri askeri örgütlenmelerin kapatılmasını talep ederken El-Beşir'in diktatörlüğünden yakınan ABD ve müttefikleri bu güce yardım etmek için aniden kuyruğa girdi ifadelerini kullanıyor İran medyası sevgili dinleyenler. Tabii bu arada İran medyasının Ömer El-Beşir'e yönelik muhalif tavrının altını çizelim ya da hatırlatmış olalım. Evet, küresel gündemde başka neler yaşanıyor? ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail seçimleri sonrası açıklayacağını söylediği, yüzyılın anlaşması diye de takdim edilen Orta Doğu Barış Planı henüz dünya kamuoyu ile paylaşılmış değil. Ama sözde barış planına dair sızıntılar ve tahminler gelmeye devam ediyor. ABD merkezli Washington Post gazetesi ABD Başkanı Donald Trump'ın yüzyılın anlaşması olarak adlandırılan Orta Doğu Barış Planı'nın Filistinlilerin gündelik hayatına bir takım iyileştirmeler getirmekle birlikte bağımsız bir Filistin devleti kurulmasının önermediğini yazdı. Gazetenin son iki yıldır anlaşmanın hazırlanması konusunda çalışmalar yürüten Trump'ın damadı ve Beyaz Saray danışmanı Jared Kushner'in açıklamalarına ve konuyla ilgili bilgisi olan ABD'li ve Arap yetkililere dayandırdığı haberine göre plan geçmişteki barış çabalarında müzakerelere zemin oluşturan iki devletli çözüm önerisini içermiyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın destek verdiği belirtilen 100 yılın anlaşması planının Filistin devletini kurmak için Sina topraklarının bir bölümünün alınmasının öngörüldüğü de ileri sürülüyor. Trump'ın planının Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılmasını içerdiği de belirtiliyor. Bu arada BBC, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri kararının perde arkasına ilişkin detayları paylaştığı haberinde Trump'ın Cumhuriyetçi Parti üyesi Yahudi Amerikalılarla bir araya geldiği bir buluşmada Trump sürpriz tanıma kararını İsrail tarafının bile beklemediğini söylemiş. BBC, ABD Başkanı'nın Amerikalı Yahudilere konuşurken Benjamin Netanyahu için sizin başbakanınız ifadesini kullanması da tartışma konusu olduğunu söylüyor. Trump, İsrail'in ABD Büyükelçisi David Friedman'dan bahsederken de sizin büyükelçiniz dediği belirtiliyor BBC'nin haberinde. Evet, Orta Doğu'nun diktatör yönetimleri bir bir devrilirken Mısır'ın darbeci lideri Abdülfettah Sisi'nin 2030'a kadar görev süresini uzatmayı öngören anayasa değişikliğinin onaylanması vardı Mısır parlamentosunda sevgili dinleyenler. Değişiklikler Sisi'nin görev süresini uzatmanın yanı sıra Cumhurbaşkanı'na yargı üzerinde daha fazla kontrol hakkı da getiriyor. Parlamentoda kabul etmesi beklenen anayasa değişikliği referanduma sunulacak. Planlanan anayasa değişikliği ise kendisinin 2030 yılına kadar iktidarda kalmasını öngörüyor Sisi'yi. Mısır parlamentosunun ilgili komitesinde kabul edilen ve bugün parlamentoda oylamaya sunulan anayasa değişikliğiyle ordunun görev tanımı da değiştiriliyor. Yeni değişiklikle birlikte Mısır ordusuna anayasayı, demokrasiyi, ülkenin temel yapısını ve sivil doğasını koruma görevi veriliyor. Yani Mısır ordusu demokrasinin tehdit altında olduğunu düşündüğünde demokrasiye müdahale edebilecek. Evet, Mısır'daki anayasa değişikliği Sisi'nin normal şartlarda 2022'de son bulacak olan mevcut görev süresini de 2 yıl uzatmasının yanı sıra 2024'te bir kez daha aday olmasının önünü açıyor. Teklifte 2014-2018 arası geçiş süreci olarak kabul ediliyor. Bu nedenle Sisi birinci dönem cumhurbaşkanlığına 2018'de başlamış sayılacak. Düzenlemeye göre birinci dönem cumhurbaşkanlığı 2024'te sona erecek. Sisi 6 yıllık yeni dönem için ikinci kez aday olabilecek ve böylece 2030'a kadar görevde kalabilecek. Evet, darbeci Sisi'nin elindeki gücü ve yetkilerini bu denli artıracak olan anayasa değişikliğine yoğun bir tepki var Mısır kamuoyunda. Ancak bu tepkiler despotik Sisi yönetimi için bir şey ifade etmiyor. Ne yazık ki sevgili dinleyenler, güç kullanarak muhalif tüm çevreleri sindiren Sisi yönetimi inanılmaz bir baskı ortamı kurmuş vaziyette. Mısır'da muhaliflerin anayasa değişikliği teklifine karşı başlattığı batıl yani geçersiz adlı kampanyayı engellemek için 34 bin internet sitesinin engellendiği iddia ediliyor. İnternet yönetimi, siber güvenlik ve dijital haklar konusunda çalışan sivil toplum kuruluşu NetBlack grubun internet ölçüm verilerine göre Mısır'daki internet sağlayıcılarının geçtiğimiz günlerde muhalefetin başlattığı ve geçersiz sloganı ile yürüttükleri anayasa değişikliği teklifi karşıtı kampanyayı sekteye uğratmak için engellendiği düşünülen İnternet domain sayısı tam 34 bine yaklaştı. Evet, küresel gündem programımızda bugün ele alacağımız konular bu kadar sevgili dinleyenler. Yeni bir küresel gündem programımızda buluşmak ümidiyle iyi akşamlar efendim.